Ayrım 47.
Saat 3 sularında yardımcılarından biri Vizitasyon Kilisesi'nin ağzına kadar dolduğunu haber vermişti. Ne var ki bunlar en aşağı tabakadandı ve sadece ışıklandırmaları görmek amacıyla oraya koşuşmuşlardı. Kürsüye çıkar çıkmaz Farbis bütün iskemlelerde en gözde gençlerle en saygın kişilerin bulunduğunu tatlı bir hayretle gördü. Farbis boğazına özür dileyen birkaç cümleyle başladı. Kilisede bulunanlar bu sözleri hayranlık çığlıklarıyla karşıladılar. Ardından da yeryüzünde kendisi de onca acılar çeken Hazreti Meryem'in yüzü suyu hürmetine acınması gereken bahtsızın tutkulu tanımına sıra geldi. Konuşmacı çok heyecanlıydı. Kimi zaman sözcükleri bu küçük kilisenin her yanından duyulacak biçimde söylemekte güçlük çekiyordu. Bütün o kadınların ve erkeklerin büyük çoğunluğunun gözünde Farbis'in sözünü ettiği acınması gereken o bahtsız bizzat kendisine benziyordu. Çünkü beti benzi uçmuş, yüzü sapsarı kesilmişti. Vaazını başlattığı özür dileme cümlelerinden birkaç dakika sonra kilisedekiler Farbis'in her zamanki gibi keyifli olmadığının farkına vardılar. Bu akşam onu her zamankinden daha derin ve daha duygulu bir üzüntü içinde görüyorlardı. Bir keresinde gözlerinin yaşardığını gördüler. Hemen o anda dinleyiciler içinden öylesine gürültülü ve genel bir hıçkırık yükseldi ki vaaz tamamıyla kesildi. Bu ilk kesilmeyi daha başka 10 tanesi izledi. Hayranlık çığlıkları koparıyorlardı. Hıçkırıklı ağlamalar yükseliyordu. Her an şuna benzer çığlıklar işitiliyordu. Ah kutsal Meryem anamız, ah ulu tanrım. O seçkin dinleyici topluluğu içindeki heyecan öylesine genel ve öylesine karşı konamaz bir haldeydi ki hiç kimse çığlıklar koparmaktan utanmıyordu. Böyle yapmaya sürüklenen kimseler de yanlarındakiler tarafından hiç de gülünç bulunmuyorlardı. Vaazın ortasına verilmesi adet olan dinlenme süresinde Farbis'e tiyatrodaki temsilde kesinlikle hiç kimsenin kalmadığını bildirdiler. Hala locasında oturan sadece bir tek hanım görülüyordu, o da Crescenzi Markizi'ydi. Bu dinlenme süresinde kilisenin içinde ansızın büyük bir gürültü işitildi. Dindarlar Sayın Başpiskopos yardımcısının bir yontusunun dikilmesi için oy kullanıyorlardı. Vaazın ikinci bölümünde Farbis'in başarısı öyle bir dünyasal çılgınlığa ulaştı ki pişmanlık ve tövbe atılımlarının yerini öylesine dinle ilişkisi bulunmayan hayranlık çığlıkları aldı ki Farbis vaaz kürsüsünden ayrılırken dinleyicileri bir parça kınamak zorunda olduğuna inandı. Bunun üzerine hepsi birden garip ve düzenli bir biçimde kiliseden çıktılar. Sokağa ulaşınca hepsi bir ağızdan çılgınlar gibi "Evviva del Dongo" diye bağırıp alkışlamaya başlıyorlardı. Farbis alelacele saatine baktı, sonra da ork bölümünden manastırın iç kısmına giden geçidi aydınlatan küçük bir pencereye koştu. Sokağı dolduran o inanılmaz ve alışılmadık kalabalığa karşı ayıp olmasın diye Crescenzi Sarayı'nın kapıcısı orta çağda inşa edilen sarayların ön yüzlerinde ileri doğru uzandığı görülen o demir ellerin içine bir düzine kadar meşale yerleştirmişti. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra çığlıklar alkışlar sona ermezden çok önce Farbis'in onca kaygıyla beklediği an gelip çattı. Tiyatrodan dönen Markiz'in arabası sokağın başında göründü. Arabacı durmak zorunda kaldı. Araba ancak küçük adımlarla ve bir hayli bağırıp çağırdıktan sonra kapıya ulaşabilmişti. Markiz üzüntülü bütün gönüller gibi o yüce müzikten çok duygulanmıştı ama nedenini öğrenince tiyatronun tamamıyla boşalması onu daha da fazla duygulandırmıştı. İkinci perdenin ortasında o eşsiz tenor sahnedeyken parterdeki kimseler bile Vizitasyon Kilisesi'ne ulaşmak için şanslarını denemek amacıyla ansızın yerlerinden ayrılıp gitmişlerdi. Kapısının önünde kalabalık tarafından durdurulduğunu gören Markiz hüngür hüngür ağlamaya başladı. Kendi kendine kötü bir seçim yapmamıştım diye söylendi. Ama işte tam o bir anlık duygulanma nedeniyle Markiz eşinin ve ailesinin bütün dostlarının bütün ısrarlarını kesinlikle karşı koydu. Bunlar böylesine şaşırtıcı bir vaizi görmeye gitmeyişine bir türlü akıl erdiremiyorlardı. Canım diyorlardı, en sonunda adam İtalya'nın en ünlü tenorunu alt etti işte. Markiz de eğer onu görürsem mahvoldum demektir diye düşünüyordu. Yeteneği her gün artıyora benzeyen Farbis, Crescenzi Sarayı'nın yakınındaki o küçük kilisede boş yere birçok kez vaaz verdi. Clelia'yı hiçbir seferinde göremedi. Hatta genç kadın daha önce bahçesinden kovduğu delikanlıya, şimdi de ıssız, sessiz sokağının dinginliğini bozma gösterisinde bulunduğu için kızdı bile. Kendisini dinleyen kadınların yüzlerinde gözlerini dolaştırırken, oldukça uzun bir zamandan beri gözleri ışıl ışıl alevler saçan çok güzel küçük esmer bir yüz Farbis'in dikkatini çekiyordu. O şahane gözler vaazın daha 8. ya da 9. cümlesinde genellikle gözyaşları içinde kalıyordu. Farbis uzun ve kendisi için can sıkıcı şeyler söylemek zorunda kaldığı zamanlar gözlerini gençliği, körpeliği pek hoşuna giden bu başa yöneltiyordu büyük bir hoşnutlukla. O genç hanımın adının Anetta Marini olduğunu, birkaç ay önce ölen Parma'nın en zengin çuha tüccarının tek kızı ve mirasçısı olduğunu öğrenmişti. Pek kısa bir süre sonra çuhacının kızı bu Anetta Marini'nin adı herkesin ağzındaydı. Anetta Fabrice çılgınlar gibi aşıktı. O ünlü vaazlar başladığında Adalet Bakanı'nın oldukça hoşuna giden büyük oğlu Giacomo Rassi ile evlenmesi kararlaştırılmıştı. Ne var ki Monsignor Fabrice'i iki kez dinledikten sonra Anetta Marini evlenmek istemediğini bildirdi. Bu kadar acayip bir değişikliğin nedeni kendisine sorulduğu zaman da bir başkasını çılgınlar gibi sevdiğini hissederken başka bir erkekle evlenmenin namuslu dürüst bir kıza hiç yaraşmayacağı yanıtını verdi. Ailesi önce bu başka birinin kim olabileceğini boş yere araştırdı. Ne var ki Anetta'nın vaaz sırasında döktüğü yakıcı gözyaşları gerçeğin yolunu gösterdi. Annesi, amcaları, dayıları Monsignor Fabrice'i sevip sevmediğini sordukları zaman da gerçeği ortaya çıkardıklarına göre yalan söyleme küçüklüğünde asla bulunmayacağı yanıtını verdi büyük bir yüreklilikle. Ardından da taparcasına sevdiği adamla hiçbir evlenme umudu bulunmadığına göre, hiç değilse Contino Rassi'nin gülünç yüzüyle gözlerini rahatsız etmesini istemediğini bildirdi dobra dobra. Bütün burjuvaların kıskançlığını üzerine çeken bir adamın oğlunun bu küçük düşürülüşü iki gün içinde bütün kentin diline düştü. Anetta Marini'nin yanıtı herkesin pek hoşuna gitmişti, ağızlarından hiç düşürmüyorlardı. Bundan her yerde söz edildiği gibi Crescenzi Sarayı'nda da sık sık söz edildi. Clelia evinde konuşulan böyle bir konuda ağzını açmaktan kesinlikle kaçındı ama oda hizmetçisine sorular yönetmekten de geri kalmadı. Ertesi pazar günü sarayının küçük kilisesindeki ayine katıldıktan sonra oda hizmetçisini arabasına alıp ikinci bir ayine katılmak amacıyla Bayan Marini'nin dinsel bölgesindeki kiliseye gitti. Genç kadın aynı nedenle kentin bütün yakışıklılarını orada toplanmış buldu. Bu beyler kapının yanında ayakta duruyorlardı. Az sonra bu yakışıklı beyler arasında meydana gelen büyük hareketten Markiz sözü edilen Bayan Marini'nin kiliseye girdiğini anladı. Markiz genç kızı çok iyi görebilecek bir yerdeydi. Bütün dindarlığına karşın ayine hiç kulak asmadı. Clelia o kent soylu güzeldi, kendi görüşüne göre bir hayli yıldan beri evli olan bir kadına yarışabilecek kararlı bir hava sezdi. Üstelik de kısa boylu olmasına karşın incecik ve biçimliydi. Gözleri de Lombardiya'da dedikleri gibi baktıkları her şeyle konuşuyora benziyordu. Markiz ayinin sonunu beklemeden kiliseden kaçtı. Hemen ertesi gün akşamı birlikte geçirmek amacıyla her gün gelen Crescenzi ailesinin dostları Anetta Marini'nin gülünç yeni bir davranışını anlattılar. Bir çılgınlık yapmasından korkan annesi genç kıza pek az cep harçlığı verdiğinden Anetta da babasının armağanı olan şahane bir elmas yüzüğü gidip o sıralarda Crescenzi Sarayı'nın salonları için Parma'da bulunan ünlü Hayez'e vermiş. Karşılığında da Bay Del Dongo'nun bir portresini istemişti. Ne var ki bu portrenin rahip giysileriyle değil de sadece kara giysilerle yapılmasını istemişti. Oysa bir gün önce küçük Anetta'nın annesi kızının yatak odasında 20 yıldan beri Parma'da yaldızlanan en güzel çerçevenin içinde Fabrice Del Dongo'nun resmini bulunca pek şaşırmış, daha da fazla öfkelenmişti. 28. Bölüm. Olaylarla sürüklendiğimiz için Parma Sarayı'nda kum gibi kaynayan ve tarafımızdan anlatılan olaylar konusunda acayip yorumlar yapan o gülünç saraylılar takımından söz etmeye vakit bulamadık. Bu ülkede yıllık 3-4 bin franklık geliriyle küçük bir soyluya kara çoraplar giyip prensin uyanışında hazır bulunma onurunu kazandıran şey önce Voltaire ve Rousseau'yu ömründe hiç okumamış olmaktır. Bu koşulu yerine getirmek oldukça güçtür. Sonra da hükümdarın nezdesinden ya da Saksonya'dan gelen son maden bilim sandığından büyük bir duygulanmayla söz etmesini bilmek gerekiyordu. Eğer bundan sonra yılın bir tek günü bile ayin kaçırılmamışsa, en yakın dostları arasında 2-3 de önemli rahip bulunuyorsa, prens yılda bir kez, yılbaşından 15 gün önce ya da 15 gün sonra sizinle konuşma tenezzülünde bulunurdu. Bu da dinsel bölgenizde sizi hemen önemli bir insan haline getirirdi. Küçük mal varlıklarınızın vergisi olan yıllık 100 frangı ödemekte gecikirseniz, vergi tahsildarı canınızı sıkmaya pek cesaret edemezdi. Bay Gonzo da işte bu tür yoksul kişilerden biriydi. Çok soyluydu. küçük bir mal varlığına sahip olmaktan başka Crescenzi markesinin saygınlığı sayesinde bir de kendisine yılda 1550 frank getiren bir yer elde etmişti. Bu adam evinde yemek yiyebilirdi ama onun bir tutkusu vardı. O ancak kendisini arada sırada "Susun, Gonzo, siz aptalın birisiniz" diyen herhangi bir büyük kimsenin salonunda bulunduğu zamanlar rahat ve mutlu olabiliyordu. O kişi bu yargıyı öfkeyle varıyordu. Çünkü Gonzo hemen hemen her zaman o büyük kişiden daha akıllıydı. Her şeyden ve oldukça ince bir biçimde söz ederdi. Üstelik de evin beyinin ufak bir yüz buruşturması üzerine hemen düşünce değiştirmeye hazırdı. Doğruyu söylemek gerekirse kendi çıkarları için son derece becerikli olmasına karşın pek bir düşünce sahibi değildi. Prens nezle olmadığı zamanlarda kimi kez salona gireceği anda ne yapacağını bilemezdi. Parma'da Gonzo'ya asıl ün sağlayan, frakla bile giydiği, biraz eski püskü bir kara tüyle süslenmiş görkemli üç köşeli şapkaydı. Ama onun o tüyü başında ya da elinde tutuşunu bir görmeliydiniz. Bunun bütün yetenek ve önemi işte buradaydı. Gonzo, Markiz'in küçük köpeğinin sağlık durumunu gerçek bir kaygıyla sorup öğrenirdi. Eğer Crescenzi sarayı ateş alıp alev alev yansaydı, rastlantıyla bir an için oturma cüretinde bulunduğu zaman yıllardan beri siyah ipekliden pantolonuna takılan altın sırma brokar kaplı o güzel koltuklardan birini kurtarmak için canını seve seve tehlikeye atardı. İşte bu türden 7-8 kişi her akşam saat 7'de Crescenzi Markizi'nin salonuna geliyordu. Oturur oturmaz da baştan başa gümüş sırmalı şeritlerle süslü uçuk sarı renkli bir külotla bunun görkemini tamamlayan al ceketli üniforma kuşanmış bir uşak gelip o adamcıkların şapkalarını ve bastonlarını alıyordu. Hemen onun ardından da başka bir uşak gümüş telkari bir ayağın tuttuğu minicik bir fincanla kahve getiriyordu. Her yarım saatte bir de Fransız modası uyarınca belinde bir kılıçla şahane giysili bir sofracı başı gelip dondurma ikram ediyordu. Eski giysili küçük saraylardan yarım saat sonra 5-6 subayın geldiği görülüyordu. Bunlar tamamıyla askersel bir tavırla ve yüksek sesle konuşurlar, genellikle de başkomutan generalin utkuları erişebilmesi için askerlerin giysilerinde kaç tane ve ne türden düğme bulunması gerektiğini tartışırlar. Bu salonda bir Fransız gazetesinin adını ağzına almak hiç de akıllıca bir iş olmazdı. Çünkü bunda en hoşa giden haberler, söz gelimi İspanya'da kurşuna dizilen 50 liberal gibi bulunsa bile, anlatan kişinin gene de bir Fransız gazetesini okumuş olduğu ortaya çıkmış oluyordu. Bütün bu insanların en üstün becerileri de 10 yılda bir 150 franklık bir zam elde etmeleriydi. Prens, köylüler ya da kent soylular üzerine hüküm sürme zevkini işte böylece soylular sınıfıyla paylaşmış oluyordu. Crescenzi salonunun en önemli kişisi hiç kuşkusuz son derece namuslu bir kimse olan Şövalye Foscarini'ydi. Öyle olduğu için de her rejimde bir parça hapis yatmıştı. Milano'da Napolyon'un getirdiği sicil dairesi yasasını geri çeviren o ünlü millet meclisinin üyesiydi. Tarihte az rastlanır bir olaydı bu. Şövalye Foscarini 20 yıl Marquis'in annesinin arkadaşı olduktan sonra evin sözü geçen borusu öten insanı olarak kalmıştı. Her zaman anlatılacak hoş bir öyküsü vardır ama gözünden de hiçbir şey kaçmazdı. Yüreğinin ta derinlerinde kendini bir parça suçlu hisseden Markiz de onun önünde titrerdi. Gonzo'nun kendisine kabalık eden, hakarette bulunan ve yılda bir iki kez ağlatan büyük senyöre karşı gerçek bir sevgisi olduğundan ona kimi küçük hizmetlerde bulunmak kendisinde bir saplantı haline almıştı. Ve eğer aşırı yoksulluğun verdiği alışkanlıklar elini kolunu bağlamamış olsaydı, bunda kimi zaman başarıya ulaşabilirdi. Çünkü bir miktar kurnazlıktan, çok daha büyük ölçüde yüzsüzlükten de hiç yoksun değildi. Gonzo tanıdığımız kadarıyla Crescenzi Markizinden oldukça nefret ediyordu. Çünkü genç kadın ömründe ona hiçbir kaba söz söylememişti. Ama her ne olursa olsun o gene de prensesin maiye şövalyesi olan ve ayda bir iki kez kendisine "Sus Gonzo, sen aptalın birisin" diyen o ünlü Crescenzi Markisi'nin eşiydi. Bir şey bu Gonzo'nun gözüne çarpmıştı. Küçük Anetta Marini konusunda söylenen her şey Markizi genellikle saat 11'e kadar içine gömüldüğü o dalgınlık ve umursamazlık halinden çıkarıyordu. Genç kadın o saatte çayı demliyor ve adıyla seslenerek orada bulunan her erkeğe ikram ediyordu. Ondan sonra tam odasına çekileceği anda da bir an neşelenir gibi oluyordu. O zamanı da ona taşlama soneleri okumak için seçiyorlardı. İtalya'da mükemmel taşlama soneleri yazılır. Hala biraz yaşayan tek yazın türü de budur. Gerçeği söylemek gerekirse bu türe sansür uygulanmaz. Casa Crescenzi'nin dal kavukları da sonelerini hep şu sözcüklerle ilan ederlerdi. Sayın Markiz, huzurlarında kötü bir sonenin okunmasına izin verirler mi acaba? Sone güldürüp de bir iki kez yinelendikten sonra subaylardan biri şöyle haykırmaktan geri kalmazdı. Sayın Güvenlik Bakanı bu tür iğrençliklerin yazarlarını bir parça astırmakla uğraşsa iyi ederdi. Aksine genç soylu toplumlar bu soneleri en içten hayranlıkla karşılarlardı. Dava vekili yazmanları da bunların suretlerini satarlardı. Markiz'in gösterdiği merak karşısında Gonzo, üstelik de 1 milyondan fazla mal varlığı olan küçük Marini'nin güzelliğini aşırı derecede övdüklerini, Markiz'in de bunu kıskandığını sandı. O sürekli gülümseyişi ve soylu olmayan her şeye karşı gösterdiği o sınırsız küstahlıkla her yere girebildiğinden Gonzo hemen ertesi gün yılda ancak bir iki kez prens kendisine elveda Gonzo dediği zamanlarda onda görülen ve etekleri semişten zil çalar biçimde ve tüylü şapkası başında Markiz'in salonuna damladı. Markiz'i derin bir saygıyla selamladıktan sonra Gonzo her zaman yaptığı gibi kendisine uzatılan koltuğuna oturmak üzere uzaklaşmadı. Orada bulunanların tam ortasına yerleşip kaba bir sesle "Monseigneur Del Dongo'nun portresini gördüm" diye haykırdı. Clelia öyle şaşırdı ki koltuğunun koluna yaslanmak zorunda kaldı. Fırtınaya karşı durmayı denedi ama az sonra salondan kaçmak gereksinimi duydu. 4. dondurmasını bitiren subaylardan biri azametle "Zavallı Gonzo'cum" diye haykırdı. "Eşine ender rastlanır beceriksizlerden biri olduğunuzu kabul etmelisiniz. Napolyon ordularının en kahraman albaylarından biri olan başpiskopos yardımcısının vaktiyle Markiz'in babasına kötü bir oyun oynadığını nasıl olur da bilmezsiniz. General Conti'nin yönettiği kaleden, Steccata'dan, Parma'nın en önemli kilisesi, çıkar gibi çıkmamış mıydı? Gerçekten de pek çok şeyi bilmiyorum azizim yüzbaşı. Bütün gün saçma sapan şeyler yapan zavallı sersemin biriyim ben." Tamamıyla İtalyan beğenisine uygun düşen bu yanıt herkesi parlak yüzbaşı aleyhine pek güldürdü. Kısa bir süre sonra Markiz salona döndü. Bütün cesaretini toplamıştı. Mükemmel olduğu söylenen o portreyi bizzat kendisi de hayranlıkla seyredebilme umudunu besliyordu uzaktan uzağa. Genç kadın portreyi yapan Hayez'den övgüyle söz etti. Markiz kurnaz bir bakışla subaya bakan Gonzo'ya pek ayırdığında olmadan tatlı tatlı gülümsüyordu. Evin bütün dal kavukları aynı zevke kendilerini kaptırdıklarından subay Gonzo'ya ölünceye kadar büyük bir kün duyacağına ant içerek oradan kaçtı. Gonzo sevinçten adeta uçuyordu. Akşam ayrılmak üzere izin isterken ertesi gün için yemek daveti aldı. Gonzo ertesi gün yemekten sonra uşaklar dışarı çıkınca "İşte size çiçeği burnunda bir haber" diye haykırdı. "Bizim başpiskopos yardımcısı küçük Marini'ye aşık olmamış mı?" Böylesine olağanüstü bir sözü işitince Clelia'nın gönlünde kopan fırtınayı tahmin edebilirsiniz. Marki bile heyecanlanmıştı. "Ama Gonzo dostum, siz gene her zamanki gibi saçmalıyorsunuz. Tam 11 kez altesleriyle whist oynama onuruna ermiş bir kimseden biraz daha saygılı bir dile söz etmeniz gerekir." Gonzo o tür kimselerin kabalığıyla "Evet ama Sayın Marki" diye yanıt verdi. "Size yemin edebilirim ki küçük Marini'yi de oyuna getirmek isteyecektir. Ne var ki bu ayrıntılardan hoşlanmamanız yeterlidir. Benim o hayran olunacak Marki'mi üzmek istemeyen benim için de artık böyle şeyler söz konusu değildi." Her zaman yemekten sonra biraz şekerleme yapmak amacıyla Marki çekilirdi. O gün bundan kaçındı. Ne var ki Gonzo küçük Marini konusunda bir tek söz eklemektense dilini kesmeyi yeğlerdi. Ve her dakika Marki'ye küçük Kent soylunun aşk öykülerine döneceği umudunu verecek biçimde hesaplanmış bir konuşmaya başlıyordu. Gonzo özlemle beklenen sözcüğü söylemeyi büyük bir zevkle geciktirmekten ibaret olan o İtalyan zekasına fazlasıyla sahipti doğrusu ya. Zavallı Marki meraktan ölerek çanak tutmak zorunda kaldı. Gonzo'ya kendisiyle yemek yeme zevkine eriştiği zamanlar iki kat daha fazla yediğini söyledi. Gonzo anlamadı ve ölen prensin sevgilisi Bal ve Markizi'nin oluşturduğu şahane bir tablo galerisini anlatmaya başladı ballandıra ballandıra. 3-4 kez en derin hayranlığı ifade eden yavaş sesle Hayez'den söz etti. Marki içinden iyi, iyi diye düşünüyordu. En sonunda küçük Marini'nin ısmarladığı portreye getirecek sözü. Ne var ki Gonzo da işte asıl bundan kaçınıyordu. Saat 5'i çaldı. Bu da öğle uykusundan sonra Korsu'ya gitmek üzere saat 5.30'da arabaya binmeye alışık olan Marki'yi pek sinirlendirdi. Pek kaba bir biçimde Gonzo'ya, "İşte siz böylesiniz bütün o aptallıklarınızla" dedi. "Maye şövalyesi olduğum ve belki de bana verilecek emirleri bulunan prensesten sonra Korsu'ya gitmeme neden olacaksınız. Hadi bakalım çabuk olun, eğer becerebilirseniz kısaca bana Sayın Başpiskopos Yardımcısının o sözüm ona aşklarından söz edin hele." Ne var ki Gonzo Efendi bu anlatıyı sadece kendisini yemeğe davet eden Markiz'in kulaklarına saklamak istiyordu. Böylece istenen o öyküyü birkaç sözcükle alelacele çırpıştırıverdi. Uykudan kırılan Markiz de bir koşu öğle uykusuna yatmaya gitti. Gonzo Efendi Markiz'e tamamıyla başka türlü davrandı. Clelia o göz kamaştırıcı varlığının ortasında o kadar genç ve o kadar saf kalmıştı ki, Markiz'in Gonzo ile konuşurken yaptığı kabalığı onarmak zorunda olduğunu sandı. Bu başarıdan büyük kıvanç duyan Beriki de hemen bütün uz dilliliğine kavuşuverdi ve Markiz'le en küçük ayrıntılara girmeyi bir görev değil de bir zevk edindi. Küçük Anetta Marini vaazlarda kendisi için tutulan yerlere bir altına kadar para ödüyordu. Kiliseye hep iki halası ve babasının eski veznedarıyla geliyordu. Bir gün önceden ayırttığı bu yerler genellikle tam kürsünün karşısında ve büyük mihrabın biraz yan tarafında bulunuyordu. Çünkü Anetta başpiskopos yardımcısının sık sık mihraba doğru döndüğüne dikkat etmişti.